9. Feleğin çarkı dönüyor. İnsanlara kısmet dağıtıyor, tarihlerini tespit ediyor. Fakat Selim Paşa'nın bostan kuyusundaki su çeken tahta dişli, köhne gıcırtılı dolap değil. İstenildiği gibi yavaşlattırılan bir tahta çarh değil. Demirden, çelikten bir çarh. Yüz binlerce beygir kuvvetiyle durup dinlenmek bilmeyen, aman aralık vermeyen, kafa yürek demeyip, dişleriyle kemirip, ezip geçen çarh. Rabia kendini böyle bir kör kudretin elinde, böyle korkunç bir talih çarhının dişleri arasında hissediyor. Kader bir Müslüman kızının gönlünü bir kafire vermiş. Kafirin de anası ölmüş, ortadan kaybolmuş. Belki bir daha dönmeyecek. Kim demiş feleğin çarhı kördür, sağırdır. Kemirdiği gönül, ezdiği kafa bir tesadüf eseridir. Hayır, hayır. Her şeyde bir hikmet vardır. Peregrini'nin anasının ölümü, Rabia'ya gökten gönderilen bir alamet. Tövbe etmesi, istiğfar etmesi, gönlünün günahını çıkarıp atması için onu ikaz eden bir ilahi alamet. Rabia'yı samedaniyet imtihan ediyor. İmanının kudretini, salabetini deniyor. Rabia, hayatta her olan şeyi görünmeyen gizli bir kuvvete atfedecek hikatlerden biriydi. Ölçüleri hiçbir zaman zahiri olamazdı. Onun yaşadığı dünya bir ruh dünyası. Beşerin gözle görülen, elle tutulan bütün eserleri, bütün işledikleri bir gölge. Asıl arkada hayata hakim olan menbaın gölgesi. Bu dimağındaki ilk izler, ilk teşekküllerden vücuda gelen kanaatiydi. Muhakemesini en evvel terbiye eden imam ve onun katı, gaddar ilahiyatı bile maddeye istinat etmiyordu. Onu Rabia'ya tanıttığı ilk haliki, kahhar, müntakim, fakat halik. Bütün insani sevinçleri, sevgileri kıskanır. Ve Peregrini hayatından kaybolunca şuurunun alt tabakasındaki bu korkunç itikat yavaş yavaş yükseldi. Bu eski inanışının tesiri altında bir hayli inledikten sonra onları tadil eden, zehrini gideren daha yeni bir tesirle teselli bulmaya çalıştı. Büyük babasının kuru naslarını insanileştiren Vehbi Efendi'nin telkin ettiği, seven ve müşfik bir kuvvete yüzünü çevirdi. Fakat birdenbire hurdahaş olan büyük dileğine hangi cepheden bakarsa aynı neticeye varıyordu. Peregrini'nin annesinin ölümü ona göklerden gelen bir alamet. Onu seven bir halik, günahtan halas etmek için bu ölümü vaktinde yapmıştı. Şimdi tövbeden, ibadetten başka çare yok. İki uzun ay kızın kafasında bu içini parça parça eden mücadele hüküm sürdü. Bereket versin günleri doluydu. Şehrin her köşesinde talebesi vardı. Şehrin bir başından öteki başına düşüyor, akşamları bitap, soluk alamayacak kadar yorgun ve sesi kısık eve dönüyordu. Rakım'la Pembe onun sessizliğini, somurtkanlığını, yorgunluğunu atfediyor, kendi haline bırakıyorlardı. İki kaşının arasında eskiden sade düşünce dakikalarında peyda olan şakuli hat oraya yerleşmişti. Gözleri çetin bir bilmece halletmeye uğraşanların uzak fakat sabit bakışlarıyla doluydu. Pembe ile Rakım derslerinden bazılarını bırakması için ısrar ettiler. Omuzlarını silkti. Kızın geceleri tahammül edemeyecek kadar fena geçiyordu. Kitap okumaya başladı. Derslerinden dönerken Bab-ı Ali'ye yahut Beyazıt sahaflarına uğruyor, koltuğunda bir alay kitap eve geliyordu. Artık gece yarılarına kadar odasında gaz yanıyor, Pembe homurdanıyor, homurdanıyor. Fakat inatçı kıza laf anlatamıyordu. Çok zaman Pembe dalıp uyandığı zaman hala Rabia'nın kitap yapraklarını çevirdiğini duyuyor. Bazen de tan yeri ağarıncaya kadar okuyor. Uykuya dalınca da Rabia pek dinlenemiyordu. Gözünü kapadığı andan açtığı ana kadar rüya görmek esasen onun adetiydi. Fakat şimdiki rüyalarının ekserisi birer kabustu. Onun benliğini vücuda getiren zıt kuvvetler mütemadiyen birbiriyle çarpışıyordu. Şuurunun alt tabakasında en korkunç ve karanlık düşünceler, hatıralar yavaş yavaş yükseliyorlar ve hepsinin üstünde Emine'nin başı görünüyordu. Bu, Rabia'nın en çok ürktüğü hayaldi. Bir hortlak görmüş gibi kalbi gümbür gümbür atıyor. Ne kadar çirkin bir rüyaydı. Her zaman Rabia'nın gözleri anasının ağzına bakıyor, tüyleri ürperiyor. Yüzün bir tarafından öbür tarafına uzanan kısık mor dudaklar. Bir tek yeni kapanmış bıçak yarası gibi. Bazen bu ağız açılıyor, Rabia daha çok korkuyor. Ağzın tavanı da içinden çıkarılan ve Rabia ile eğlenen dil de bir timsah dili gibi paslı, beyaz. İmam da bu rüyalardan pek eksik olmazdı. Onu hep kendi odasında, köşe minderinde görür. Başında beyaz gecelik takkesi, vaktiyle Rabia'yı o kadar korkutan, cehenneme ve ukubete dair ne kadar ayet varsa, kalın, kudretli sesiyle, tecvitli, gunneli üslubuyla okurdu. Sabahları belki diyor, Emre'nin ruhu Fatiha istiyor. El alemin ölüsünün ruhuna Yasin okuyorum da anamı unutuyorum. Belki çektiğim hep anama isyanımdan. Rüyasında onu tazip eden ruhu teskin için akşamları Yasin okumayı adet edindi. Dükkanın üstündeki odanın köşe penceresinin önüne oturur, Emine'yi tabut içinde geçerken gördüğü yerde okurdu. Mahalle onun sesinin o kadar yanık çıktığını hatırlayamıyordu. Sokak satıcılarına kadar gelen geçen pencerenin altında durur onu dinlerdi. Çok bunaldığı geceler nadiren Vehbi Efendi de rüyasına giriyordu. Kestane rengi gözlerindeki merhamet azıcık sükun verirdi. Harmanesine sarılmış ayakta dururken Rabia onun dizlerine atılır, çocukluğunda yaptığı gibi ellerine bulup öpmeye çalışır, yavaş yavaş ''Ne vakit gelecek, söyle de artık dönsün'' diye yalvarırdı. Fakat Vehbi Efendi onu ziyarete geldiği günler hiçbir türlü ona Peregrini'den haber sormaya cesaret edemiyordu. İkisi de birbirlerine unutturmak istedikleri bir ölünün lakırdısını ağızlarına almamaya karar vermiş gibiydiler. Bir ay, iki ay, üç ay geçti. Bahar, yaz, güz, kış birbirini kovaladı. Nihayet bir bahar daha başlamak üzereydi. Ve Rabia'nın içine sükun gelmişti. Eğer kendini tahlil etse bu sükunun ümitsizlikten, Peregrini'yi unuttuğundan hasıl olmadığını anlayacaktı. Şuuru bu şekilde olmasa bile artık mazi olan gecelerinde vasıl olduğu bir kanaat ve bir karar vardı. Kanaat, yaşamanın herhangi ilahiyata müstenit mütalalardan, naslardan daha kıymetli ve tabii olması. Karar, gönlünün binbir kolundan biri mutlak bir gün Peregrini'yi yakalayacak, onu Müslüman edecek, onunla evlenecek. Mart ayının son günlerinde bir sabah Peregrini sinekli bakkala çıka geldi. Rakım o kadar sevinmişti ki dükkanda çocuk gibi sıçrıyordu. Peregrini gideli ağızlarının tadı kaçmıştı. Çok şükür bir kederleri yoktu. Fakat Rabia adeta ihtiyarlamış, somurtkan, titiz olmuştu. Belki bu şen herif biraz eski neşelerini yerine getirirdi. Peregrini'nin yanakları çökmüş, şakaklarındaki kırlar biraz daha çoğalmıştı. Fakat gözleri kor gibi sıcak ve belki o gözlerin manasından dolayı gençleşmiş görünüyordu. Rakım'a eski verdiği ehemmiyeti vermedi. Belki onu İstanbul'dan ayıran aile kederinden dolayı taziyet etmediği için. Allah sana çok ömürler versin. Kusura bakma. Başın sağ olsun demeyi unuttum. Bir senedir meydanda yoksun. Ne alemdesin? Gözleri zihninin meşgul olduğu bir şeyde yarım ağız. Eksik olma Rakım dedi. Sonra tehalükle Rabia Hanım'ı bir iş için görmek istiyorum cümlesini ilave etti. Hay hay, odasında, mutfağın üstündeki oda. Teyze çamaşır yıkıyor. Haber vermek lazım değil. Çık kapıyı vur. Re sol, la sol, re sol, la sol. Omuzlarında atkı, Rabia bir dizini dikmiş, talebesinden biri için nota kağıdına bir vazife hazırlıyor. Arada atkısını çekiyor, kurşun kalemini tükürüklüyor. Re sol, la sol, re sol, la sol. La sol, gireceksen gir amca, kapı vurmak da nereden çıktı? Re sol, la sol, re sol, la, yerinden fırladı. Kapı vurmayı, onun zihnini karıştırmayı o kafir cüceye gösterecekti. Peregrini'yi karşısında görünce, itiyadın kuvveti şaşkınlığına rağmen ona atkısını örttürdü. Peregrini yüzündeki ciddiyete rağmen gülmekten kendini alamadı. Ben sizin saçınızı hiç görmedim mi Rabia Hanım? Gördünüz, gördünüz ama efendinin yanında baş örtmek adet olmadığı için. Efendiden bugün bahsetmeyelim. Ben sizi çok mühim bir mesele için görmeye geldim. Öyle mi? Buyurun, pencerenin önüne. Patiska örtülü uzun minderin köşesini gösterdi. Kendisi öteki başında bir uca ilişti. Peregrini'nin yüzü çok ciddi, çok endişeli. Başınız sağ olsun. Vehbi Efendi'den duydum. Mümkün olduğu kadar sesine, yüzüne, başın sağ olsuna gidenlerin takındığı suni matemi koymak istedi. Muvaffak olamadı. Damarlarındaki genç kanı şeytan akıntısı gibi cevelan ediyordu. Hayatın istikbalde alacağı şekli bu dakikanın tespit edeceğini biliyordu. Çok yalnız kaldım Rabia Hanım. Allah sabırlar versin. Bunu kâfi derecede ciddi bir sesle söyledi. Dizlerinin üstüne koyduğu ellerine bakıyor fakat kirpiklerinin altından bal rengi gözleri Peregrini'yi tetkik ediyor. Piyanist bir senelik deruni mücadeleden sonra vasıl olduğu kararı kıza nasıl söyleyeceğini günlerce ezberlemişti. Bu dakika aklına bir tek kelimesi gelmiyordu. Ben sizsiz yaşayamayacağımı anladım. Sizinle evlenmek istiyorum. Hay şeytan hay, bu ne biçim izdivaç teklifi? Rabia'nın ipek kirpikleri birdenbire kalktı. Gözlerindeki samimiyet ve cüret Peregrini'yi şaşırttı. ''Bana da sizsiz yaşamak çok güç geldi. Fakat nasıl evlenebiliriz?'' Biraz durdu. Peregrini'nin bir şey söylemesini bekledi. ''Dinlerimiz ayrı. Böyle şeylere ehemmiyet verilmeyen bir yere gideriz. Siz Müslüman kalınız, ben hiçbir dinin çerçevesine girmek istemiyorum.'' Renksiz fakat katı bir sesle cevap verdi. ''O halde Kabil değil.'' Başını pencereye çevirmişti. Yüzünde bir damla kan kalmamıştı. Fakat sesinde her şeyi etrafı düşünmüş ve kararını ona göre almışların vuzuhu vardı. Bu, Rabia'ya talihin son darbesi gibi geldi. Kafasının içinde vaziyetini göz kamaştıran bir aydınlık içinde görüyordu. Rabia'nın bir ruh iklimi vardı ki oradan kendini koparmak imkanı yoktu. Peregrini Müslüman olsa bile onu başka yerlere, başka bir hayata götürmek isteyecekti. Halbuki sinekli bakkal ona aşkından, hatta dininden de kuvvetli göründü. Kökleri orada, kendini oradan koparırsa köksüz bir ot gibi kuruyacak. Halbuki Peregrini böyle bir cevap ihtimalini de düşünmüş, kararını ona göre vermişti. Rabia'nın köklerinin bu kadar sağlam olması onu cazip yapan şeylerden biri değil miydi? Onu yabancı bir toprağa dikip yeniden Filiz saldırmak imkanı yoktu. Halbuki Peregrini'nin kendisi ezeli serseri. Bütün manaları atlayıp kıza ulaşmak ona düşüyor. Rabia'yı alacaksa yalnız onun dinini kabul etmek kifayet etmeyecekti. Onun yaşadığı sokakta, evde aynı tarzda yaşamak lazımdı. Bütün bunları gözüne aldıktan sonra sinekli bakkala gelmişti. Rabia eski sevgililerine benzemeyen bir sevgiliydi. Onlara karşı içinde en bariz şey hırs, cinsi iptila. Rabia'ya onu bağlayan bağ, vaktiyle onu anasına bağlayan bağ kadar sağlam. Bütün bir hayatın tatmin edemeyeceği, geçiremeyeceği bir rabıta. Kızın kafasındaki salabet, kalbindeki doğruluk onda huşuğa yakın bir hürmet uyandırıyor. Rabia'nın fakir muhitindeki insani kıymetleri, kendi zengin, medeni ve sanatkar muhitindeki kıymetten 100 defa esaslı, devamlı ve elzem addediyordu. Başka başka dinlerin, harsların, medeniyetlerin mahsulü oldukları halde gene Rabia ile onun anası arasında müşterek noktalar, benzeyişler buluyordu. Rabia oturduğu yerden hiç kımıldamamıştı. Daima önüne bakıyordu. Çocukluğunda bilhassa hayatına Tevfik girmeden evvel dudaklarının kenarlarında daima duran çizgiler, kaşlarının arasındaki şakülli hat derinleşmiş, yüzü sapsarı. Fakat ıstırabını göstermemek için o kadar kuvvetli bir irade harekete geçmiş ki. Rabia'nın genç yüzü üstünde Peregrini şimdiye kadar görmediği bir ıstırap maskesi gördü. Kafasına inen darbeye o kadar vakarla, cesaretle mukabele ediyordu ki Peregrini'nin gözlerinden birdenbire yaşlar boşaldı. ''Rabia, Rabia, dinin dinim. İstediğin yerde, istediğin gibi yaşamaya razıyım. Beni kabul eder misin?'' ''Evet.'' Kalktı, kızın elini öptü, başına koydu. Vehbi Efendi'ye gidecek, Müslüman olmanın hususi ve resmi şeraitini tespit ettirecek. Yavaş yavaş, ''Vehbi Efendi bana bir gün ecdadımın belki Müslüman olduğunu ve benim de aslıma ricat etmem ihtimalini belki şaka olarak söylemişti.'' Onu bilmem ama sana, evine, vatanına, anasının bucağına dönen bir serseri gibi dönüyorum. Ne zaman evlenebiliriz? Ne zaman beni evine, evime alırsın? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Kapıdan çıkarken döndü. Bir kere annem beni dünyaya getirdi. Bir kere de sen, bambaşka bir dünyaya beni getiriyorsun Rabia. Yeni adım ne? Osman.